أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 1003 حديث يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وَيَدَعُ الْجِزْعَ فِي عَيْنِهِ Kendi gözünüzdeki kütüğü görmüyorsunuz da, arkadaşınızın gözündeki çapağı görüyorsunuz. İslam dini, Allah'ın yeryüzünde halife olarak yarattığı insanın hayat programıdır. Onu yaratan onu bilir ve nasıl davranacağına hükümler koymuştur. İslam'ın yasaları, hayatın tümünü kuşatır ve her an ve mekanda Allah'ın rububiyet ve uluhiyeti üzerine kurulu bir dindir. Yanlışları öyle tespit eder, doğruları öyle önerir. İnsanın yanlış yapma veya yanlışından vazgeçmesi yasasını böyle belirler. İnsanoğlu yeryüzünde imtihana tabi tutulmak için var kılınmıştır. Onun dünyada varlık sebebi budur. O nedenle onun önünde doğru ile yanlış aynı oranda birlikte sunulmuştur. Bir başka ifadeyle Şems suresinden öğreniyoruz. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا İnsanoğlu yaratılışından taşıdığı özellikle hem fıskı fücur ehli olabilir, hem de takva ehli olabilir. İkisine de müsait yaratılmıştır. İşte onun kan dökecek, fesat çıkaracak bir yönü de vardır anlamına, bu yönünün fakat şeytanın ihvasıyla açığa çıktığını biliyoruz. İnsanoğlu eğer Müslüman olmayı isterse başta bilmelidir. İnnehu lekum aduvvun mübin diye tanıtılan bir şeytan vardır sırat-ı müstakimin üzerinde. Hatta Araf suresinin beyanıyla önden, arkadan, sağdan, soldan insanı şaşırtmaya, saptırmaya hazır bekleyen bir şeytan, tuzağı ortamında yaşar insanoğlu. Gariptir, teslimiyetten başka yorum yoktur. Nasıl bir yol bilinmez ama Allah öyle tanıtır. Peygamber böyle söyler bize, bu yol sırat-ı müstakim, Allah-u Teala'nın da kendisinin orada olduğunu tanıttığı bir yoldur. İnne Rabbi ala sırat-ı müstakim ayetinden bunu öğreniyoruz. Bizim imtihan için salın verdiğimiz bu yol, bu müstakim sırat, öyle bir yoldur ki, iblis de o yol üzerine oturmuş, bütün ordularıyla birlikte, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ şeklinde hazır bekleyip durmaktadır. İnsanı saptırmak için. Varlık sebebi de odur sanki onun. Ya da ben öyle algılamalıyım, o benim düşmanımdır. Ben böyle bir yolda Müslümanca yaşamakla emrolunmuşsam, bunu benden isteyen Allah-u Teala hem Rahman hem Rahim olduğuna göre hem de adalet sahibi bir Allah benim hayrımı istediğine göre vardır. Onun bir hikmeti der ve teslim olurum. Buna göre benim gözüm bir şeyleri görmeye hazır yaratılmıştır der. Bu hadisten anladığım kadarıyla bir Müslüman karşıdakinde suç aramak yerine kendi yanlışlarını öncelikle görmek zorundadır. Ben gözümün önünde bir kütük görmeme engel, bunu görmeden, bunu bilmeden karşımdakinin gözünde acaba ne var diye aramaya başlamamalıyım. Ama Müslüman olarak elbette karşımdakinin de yanlışını bileyim, onu düzeltmeye çalışayım. Ama ben öncelikle benim yanlışıma dikkat etmeliyim ve onu ortadan kaldırmalıyım. Bu karşımdakinin yanlışını görmeme engel olmasa da ama kendi yanlışımı düzeltmem için bir güzel yoldur. Derler ki, bir adam varmış, çevresindekilere kendince doğruyu duyurmaya çalışırmış. Ama bu hadisin ne olduğunu bilmeden hareket edermiş galiba ki, neticede bundan habersizliği ortaya çıkan bir olay yaşanmış. Dermiş ki herkese, bakın ey komşular, akrabalar, eşim dostum tanıdığım, karılarınız sokakta rengarenk elbiselerle dolaşıyor, kızlarınız cazip kıyafetlerle dolaşıyorlar, yazık ediyorsunuz, ayıp ediyorsunuz, yapmayın, etmeyin. Ateşli bir konuşmayla insanlara bu uyarıları ulaştırırken, dinleyenlerden biri gayet sakin, biraz da nezaket içinde ama hani içi dolmuş bir biçimde demiş ki, iyi ama seninkini de biz öyle görüyoruz, senin hanım da öyle, senin kızlar da öyle. Adam bir duraklamış, sonra kendine layık bir biçimde demiş ki, hasbaya da yakışıyor doğrusu, nasıl engellesem ki daha güzel oluyor öylece. Yani başkasına ölçünce farklı, kendisine ölçünce farklı ölçmek ne kadar kötü bir durum. Siz bunu daha ciddi bir biçimde, veylün lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestevfun ve izâ kâluhum evvesenuhum yuksirun suresinden öğrenebilirsiniz. Birilerine ölçerken farklı, kendisine ölçerken farklı olanlara veyl olsun diyor Allah-u Teala. Demek ki kendi gözünüzde kocaman bir yanlış var. Kendinizde bir yanlış görmeyeceksiniz. Arkadaşınızdaki yanlışı hem de görüp büyüteceksiniz sanki kocaman gibi. Öyle yapmayın. Tekrar okuyorum. يُبْصِرُ اَحَدُكُمْ الْقَذَى فِي عَيْنِ اَخِيهِ وَيَدَعُ الْجِزْعَ فِي عَيْنِهِ. Kendi gözünüzdeki kütüğü görmüyorsunuz da arkadaşınızın gözündeki çapağı görüyorsunuz. 1004. يُبْعَسُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. İnsanlar kıyamet günü niyetleri üzere diriltilirler. Bütün insanlar hangi konuda ne niyet taşıyorlarsa yanlarına kalan odur, defterlerine yazılacak odur, kitapta görecekleri de odur. Peki ya amelleri? Amel hangi niyetle yapılmışsa insanın yanına kalacak odur da ondan. O hani meşhur hadiste aleyhissalatü vesselam bunu şöyle beyan ediyor. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Bütün ameller, bütün eylemler, söylemler, sözler, hareketler, tarzlar, tavırlar, hatta düşünceler o konudaki niyete bağlı değerlendirilecektir. Ya değer kazanacak, ya değer kaybedecek, ya kar getirecek, ya zarar getirecek ama asıl olan o konudaki niyettir ve insanoğluna zaten niyet ettiği şey kalacaktır. Hani dün yaptığınız, hani yarın yapacağınız, hepsi yok oldu gitti ya da henüz gelmedi ortaya öyle mi? Ama o konudaki niyetiniz vardır ve o yazılmıştır, o boşa gitmeyecektir. Aleyhissalatü vesselam bir kavimden söz eder. Kabe'yi yıkmak için yola çıkan bir kavim. Yolda helak olur. Hepsi yere batar, yok olur giderler. Ayşe annemiz merakla dinlerken ama ya Resulallah der. Onun özelliği budur. O Müslümanca bir düşünce tarzı geliştirmek konusunda ümmete yardımcı olmuştur her zaman. Düşünebilmeyi, olaya farklı bakabilmeyi öğretmiştir ümmeti Muhammed'e. Yani bir başka ifadeyle çocuklarına, biz evlatlarına, onlar bizim annelerimizdir çünkü. Ama der Ayşe annemiz radıyallahu anha, peki ya o ordunun içinde çölün tehlikelerinden sığınmak için, yolun tehlikelerinden korunmak için o orduya katılanlar sadece yolculukta beraber olmak için birlikte gidenler varsa, onlar da o helak olmanın içinde, onlar da yere batırılmışlarsa, peki ya onların suçu neydiydi ya Resulallah deyince, aleyhissalatü vesselam, يُبْعَسُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ buyurur. İnsanlar kıyamet günü niyetleri üzere diriltilirler. Ne için oradaydıysa, yani dıştan bizim gördüğümüz şekliyle, bize yansıyan biçimiyle yanlış ya da doğru niyetler ama yarın Allah onları hükme bağlayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَرِفُونَ. Allah kıyamet gününde insanların ihtilaf ede geldikleri her konuda gerçek hükmünü verecektir. Tekrar okuyorum. يُبْعَسُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. İnsanlar kıyamet günü niyetleri üzere diriltilirler. 1005 Yub'asu şahidun zûri yevmel kıyameti muligan lisanehu finnar kema yuliful kelbu lisanehu fil kader. Yalancı şahit kıyamet günü pislik yalayan köpek gibi diliyle ateş yalıyor olarak diriltilir. Allah korusun. Hafazan Allah. Ne kadar zor. Ne kadar zor bir durum. Yalana şehadet. Türkçe'de yalancı şahit denilince herhangi bir olayda bir adamın olmayanı olduğu gibi, olanı olmadığı gibi göstermesi şeklinde anlaşılır. Ama İslam'da ez-zûr kelimesi hayatı ilgilendiren bir yalanın şehadeti konusunda kullanılır. Büyük günahlardan biridir. Hatta mesela Türkçe ifadeyle bu duvarın rengi nedir dediniz, öteki de kıpkırmızı bir duvara bembeyaz demesin mi? Yalan söyledi öyle mi? Ama hayatı ilgilendiren bir yalan değil biliyorsunuz. Bunun mukabili hakka şehadettir. Hakikatin şahidi olmak. Yani bir insan şahit olunca şahit olduğu konuya bakın bana ben onun görüntüsüyüm. Bana bakınca onu anlarsınız demiş olacaktı. Sözüyle, tarzıyla, tavrıyla o konunun görüntüsü olmak demekti şahit. İşte Müslüman hakkın şahididir. Allah'tan başka ilah olmadığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de onun kulu ve Resulü olduğu gerçeğinin şahidi olmak Müslümanın şiarı budur. Ama bunun tam tersi yalana şehadet. Yani sanki Allah beni dünyaya kul köle olsun diye yaratmış. Sanki ben dünya için yaratılmışım. Sanki cennet bana rağm olmak zorunda. Sanki Allah beni her yaptığım yanlışa rağmen kul kabul etmek zorunda. Sanki evim şöyle, barkım böyle, oğlum böyle, kızım böyle olmak zorunda. Sanki buna kendimce deliller bulmuşum. Ya da vahyin dışında, Kur'an ve sünnetin dışında onların olmasına yönelik yasalar ve yazgılar belirlemişim gibi yalanın şahidi olmak. Bakın adama, duruşu, yürüyüşü, konuşması ve susması, ekonomik, sosyal, siyasal hayattaki bütün hattu harekatı, tarzı ve tavrı eğer vahye dayanmayan bir hayatın gereği ise yaşadığı, işte o adam yalana şahittir ve yalanın şahidi bu adam kıyamet gününde hani pislik yalayan köpek var ya o gibi diliyle ateş yalıyor olarak diriltilecektir. Allah korusun. Yani ateşe doğru gidecek bütün hareketiyle. Diliyle yalan söyledi. İşte onunla, hayatıyla, kendisiyle, varlığıyla, her şeyiyle yalan söyledi. Bu yalanlar Allah ve Resulüne rağmen yalan demektir. Mesela bir oğlum oldu. Ona en güzel isim koymak istiyorum. Ne dersiniz dedim. Başladınız. Taş, toprak, tuğla, kiremit ya da toz, kerpiç veya kireç. Niye öyle saydım? Mevcut piyasadaki isimleri söylemek istemedim, siz bilirsiniz. Ama bunlar en güzel isim diye bir Müslümanın ağzından böyle bir hüküm çıkabilir mi? Aleyhissalatü vesselam ne diyordu en güzel isme? Abdurrahman ya da Abdullah öyle mi? Ya da peygamberlerin isimleri ya da Aleyhissalatü vesselamın ismi. Kime ki Allah üç erkek evlat verirse onlardan birinin adı Muhammed olmazsa Aleyhissalatü vesselamın hakkı kalır şeklinde öğrenmiştik ya bu gerçekleri. İşte onlara rağmen yalan söylüyorsa kıyamet günü vay haline yeniden dirildiğinde çok kötü bir biçimde dirilecekmiş. Tekrar okuyorum. Yub'atü şahidun zûri yevmel kıyameti muligan lisanehu finnar kema yuliful kelbu lisanehu fil kadar. Yalancı şahit kıyamet günü pislik yalayan köpek gibi diliyle ateş yalıyor olarak diriltilir. 1006 Yedullahi me'al cemaati. Allah'ın eli yani yardımı Müslüman toplumun yani cemaatin üstündedir. Onlarla beraberdir. Allah'ın eli denilince Allah'ı sen insana benzettin. Nedenmiş o? El dedin ya. Evet dedim tabii. Allah dediyse ben de söylerim. Ama yani el denilince neden tek insana benzettin? Başka eller de bulunabilir. Piyasada nice eller vardır. Teknik dünyada veya dünyanın bilmem hangi mesleğinde, meşrebinde nice eller kullanılabilir. Onları neden hatırlamadın diye ben de sana sorsam. Kur'an-ı Kerim'de mesela Fetih Suresinin 10. ayetinde Allahu Teala buyurur ki yedullahi fevka eydihim, Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Aman Allah'ım, vay, demek böyle bir ayet var. Tutunun, sıkı tutunun. Tam bir problem. Çözüm için yıllarca uğraşabiliriz demiş sanki kimileri. 30 yıl kadar insanlar bunu tartışmışlar. Birbirlerini suçlamışlar. Hatta ağır cezalara layık görmüşler. Nedenmiş o? Allah'ın eli olur mu? Aa, neden olmasın? Ama Allah demiyor mu? Dese de ama Allah'ınki benzemez. Evet, zaten Allah'ınki benzemez. Allah görür. Hiçbir görene benzemez. O görenler Allah'ın göstermesiyle görür. Allah bilir. Hiç kimsenin bilmesine benzemez. Allah duyar. Hiçbir şeyin duymasına benzemez. Allah'ın eli, evet, Allah'ın eli de öyle. Hiçbir şeyin eline, hiçbir ele benzemez Allah'ın eli olması. Allah'ın nasıl bir eli var denmez. İkisi de sağ mıdır? İkisi de sol mudur? Eli açık mıdır? Eli kapalı mıdır? Allah cimri midir yoksa? Yedullahi mağluleh midir? Bunu yeniden tartışmışlar, bir daha tartışmışlar, dönüp tekrar tartışmışlar. Oysa bir sonraki surede, yani Hucurat suresinde bir ayet hatırlıyoruz. Der ki Cenab-ı Hak, وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَقْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Az bekleselerdi daha hayırlı olacaktı. Bu insanlar da Fetih suresi 10. ayette başında durup beklemek yerine az biraz daha okusalardı daha hayırlı olacaktı sanırım. Çünkü يَدُوا فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Hudeybiye'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme elini uzatıp beyat edenler var ya, onların bu beyatlarıyla yaptıkları aslında Allah'la bir beyat demektir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. فَمَنْ نَكَفَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُتِيهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Kim bu anlaşmaya sadık kalırsa, lehine, deyse aleyhine gibi bir bölüm devam ediyor. Aslında anlatılan o beyattır, verilen sözdür, verilen söze ittibadır, vefadır ama insanlar onları sanki unutup kendilerine göre problem üretmişler. Peki, acaba hangi cemaatin üzerindedir ki? Buldum, bizim cemaat. Olur mu bizim cemaat? Hayır, bizim cemaat. Herkes kendisine göre, kendi cemaatinin Allah'ın yardımına mazhar olduğunu iddia edebilir. Oysa İslam'a göre iki cemaat vardır, iki grup vardır. İnsanlar iki ana grupta değerlendirilir, Müslümanlar ve kafirler. Müslümanların içinde de dinine, imanına güvenmeyeceğiniz, belli özel işaretlerden dolayı dikkatli olacağınız insanlar vardır. Ama yine de onlar Müslümanlarla birlikte namaz kılarlar, bayram ederler, birlikte oturup kalkarlar. Ama Müslümanlar onlara uyanık davranmalıdır. Yani münafık denilen insanlar ama şahsen bizzat kendisinin münafık olduğunu ilana yetkimiz yoktur. Onu öyle bilir, ona öyle titiz davranır, dikkat ederiz o kadar. İşte yeryüzünde kafir dünyanın dışında ben Müslümanım diyen, Allah'ın dinini kabul ettim, Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, kitabım Kur'an'dır, peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır diyenler bu cemaatin üyeleridir. Hatta benim bugüne kadar okuduğum, öğrendiğime göre bu cemaatin üyesi olmak için karşımdakinden görsem dediğim 4 şart öğrendim. 1. Bir adam benim Rabbim Allah, kitabım Kur'an, peygamberim Muhammed Aleyhisselam, dinim İslam'dır, kıblem de Kabe'ye yönelmektir derse, yani iman iddiasında bulunursa, imanı ikrar ederse, birinci şart. 2. İslam'ın istediğini yapınca sevinir, başkalarını yapar görünce de sevinir ve onları severse. 3. İslam'ın yapma dediğini yapınca üzülür ama yapanı görünce de üzülürse. Peki ama yapmasın öyleyse demeyin, insandır, yanılmıştır, yapmıştır ama üzülürse, pişman olursa, tevbe ederse. 3. şart. Ve 4. Müslümanların en alt seviyesindeki bir Müslümanı kafir dünyanın en üstünde bilinen, en iyi bilinen kafirine tercih ederek, hayır, bu Müslüman benim kardeşimdir derse, bu 4 özelliği taşıyan kişi İslam cemaatinin üyesidir. Benim kardeşimdir. Ben onun parçası, o benim parçamdır. Ben öylece bilirim ki ikimiz birlikte bir vücudun organı olma bilincinde olursak o zaman Allah elini bizim üzerimizde tutacaktır. Bir başka tanımla olayı şöyle de yorumlayabiliriz. Allah yanlışlarımızı affetsin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın 4 temel özelliğinden söz eder. Nahl Suresi 120 ve 121. ayetler. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâh hanifen ve lem yekü minel müşrikîn şâkiran li'enumih iştebâhu ve hedâhu ilâ sırâtın müstakîm. Buna göre İbrahim Aleyhisselam bu 4 vasfı taşıyarak bir başına ümmettir. Allah huzurunda elpençe divan, gönlüyle, kalbiyle, bütün varlığıyla Allah'a teslim ve huzurda kulluğa hazır. Müşriklerden olmamış, olmamayı azmetmiş, hep öyle şirkin dışında, bir de Allah'ın kendisine verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanan şakiran li'enumi. İşte bu vasıfları taşıyan kimse, bir başına da olsa ümmettir. İbrahim Aleyhisselam gibi. Kendi başına ümmet. Hiç kimsesiz ümmet. Evet. Ama yeryüzünde bir Müslüman daha bu özellikleri taşımaya başlayınca ikisi birlikte cemaat olur. Artık hayatın gereği hangi kulluk biriminin önünde idiyseler, onun gereğini hangisi daha iyi biliyorsa Allah'ın o konuda dediğini peygambere uymak konusunu o hatırlatır ve ikisi birlikte yaparlar. İşte böyle bir cemaat. İki kişi ya da kaç kişi ise Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Müslüman olmak, birbirini sevmek, bir bütün olmak, birlikte yaşamak, İslam'ın insanlara Müslüman olursanız yapın dediği kurallardandır. Biz de ona tabi ve teslim olursak Allah'ın eli bizimle beraberdir. Tekrar okuyorum. Yedullahi me'al cema'a. Allah'ın eli, Allah'ın yardımı Müslüman toplumun, Müslüman cemaatin üstündedir, onlarla beraberdir. 1007 Yedhebu salihune eslafen el evvelu fel evvel hatta la yebga illa husaletun ke husaleti temri ve şair la yubalillahu bihim. İlk dönemin salih insanları, Allah'ın diniyle barışık örnek Müslümanları, salih öncüleri birer birer gidiyorlar. Geriye Allah'ın hiç önem vermediği hurma ve arpa döküntüsü gibi işe yaramaz kuru kalabalıklar kalmaktadır. Öyleyse bu şahsiyetlerin değeri zamanında bilinmelidir. Estağfirullah. Hani denir ya, sen öl de değerini o zaman bilelim. Neden diriyken bilmeyecekler? Ama bu sanki şeytanın vesvesesi ya da şeytanın aldatmacası gibi geliyor bana. Çünkü bakın, Mü'min suresinde hani Firavun karşısında o güne kadar sessiz kalan ama Musa aleyhisselamı öldürme planları başlayınca artık sessizliğinin anlamının kalmadığını bilen mümin kişi vardı ya, oradaki insanlara, sarayın yetkililerine bildiği, inandığı dini duyurmaya çalışıyordu ve demişti ki, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَائِكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَسَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَّلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Ne diyorsunuz? Ey bizimkiler! Ey kavmim! O öyle hitap ediyordu zaten. Veya kavmi diye başlıyordu. Ne diyorsunuz ey kavmim? Size bir vakitler Allah'ın elçisi, Resulü Yusuf Aleyhisselam peygamber olarak gelmişti. Hem de açık net ayan beyan bilgiler ve belgelerle. Fakat siz onun getirdiklerinden şüpheye düştünüz, dinlemek istemediniz. Sonra vefat etti. Bu sefer dediniz ki, aa ne adamdı be. Çok farklıydı. Mümkün değil artık bir daha Allah öyle bir peygamber göndermez. Yani şeytan iki defa vuruyor, farkında mısınız? Önce Yusuf Aleyhisselam'a inanmamakla vurgununu vuruyor. Sonra da bir daha o gibi peygamber gelmeyecek. Yani bundan sonra birisi peygamber çıkarsa ki Musa Aleyhisselam dönemine ait bu söz, ona da inanmayın diye vurgununu vuruyordu. Evet, insanlar, insanların, değerli insanların değerini öldükten sonra bilmesinler, baştan anlasınlar. Çünkü yezhebu salihune eslafen el evvelu fel evvel. İlk dönemin salihleri. Yani Allah'ın diniyle öyle bütünleşmişler, öyle örnek olmuşlar ki işte o salih öncüler birer birer gidiyorlar. Peki geriye ne kalıyor? Allah'ın hiç değer vermediği çerçöp cinsinden diyoruz. Ya da hurma ve arpa döküntüsü gibi işe yaramaz kuru kalabalıklar. Peki her dönem için geçerli mi acaba diye aklıma geliyor. Yani asr-ı saadetten sonra aleyhissalatü vesselam gidince geriye kalanlar, ashab-ı kiram neslinden sonra onların nesli tükenince geriye kalanlar, tabi'in neslinden sonra geriye kalanlar, etba-ı tabi'in neslinden sonra geriye kalanlar. Yani siz ölçmeyi benden daha iyi bilirsiniz. Yeniden düşünün. Peki sizin köyde hani umur görmüş, bu işi bilenler gittikten sonra geriye kalanlar mı diyeceksiniz? Her bir köy için, her bir kent için aynı şeyi düşünemezsiniz belki. Ama insanlık tarihinde düşününce, elbette sahabe gidince, tabi'in gidince, yani onlar gidince geriye kalanlar aynen burada denilen gibi olmuyor mu? Ama bir bölge ki, bir memleket ki, her şey bitmiş, din kalmamış, iman konuşulmamış, İslam söylenmemiş gibi özel bir yasak dönemi, suç dönemi yaşanmışsa, o dönemde din imandan habersiz insanlar bugün ihtiyarlar halinde aramızda bulunuyorlarsa, o toplumun genç insanları dini ve imanı öğrenme imkanı bulmuşlarsa Allah'ın lütfu ve ihsanıyla, elbette ölenler ölüp gidecek ama geriye kalanlar kötü olmayacaktır. Lakin ashab ile, tabiinle, imamlarla kıyaslanınca bu gerçek her zaman gözümüzün önünde oluyor. Tekrar okuyorum. يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ اَسْلَافًا الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ حَتَّى لَا يَبْغَى اِلَّا حُسَالَةٌ كَهُسَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لَا يُبَالِ اللّٰهُ بِهِمْ İlk dönemin salih insanları, yani Allah'ın diniyle barışık, örnek Müslümanları, salih öncüleri birer birer gidiyorlar. Geriye Allah'ın hiç önem vermediği, hurma ve arpa döküntüsü gibi işe yaramaz kuru kalabalıklar kalmaktadır. 1008 يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا 1009. hadiste de benzeri var. يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا İnsanları Allah'a doğru döndürmek, ihtiyaçları için, Allah'a müracaat etmeleri için uğraşmak ya da bütün hallerinde Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini gündemde tutmaları için gayret etmek sanki Yessiru'nun tecellisi gibi geliyor bana. Çünkü Allahu Teala Bakara suresi 185. ayette "Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr" buyurur. Allah size yusur ister, usur istemez. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Yatıştırınız, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hatta Maide suresi 6. ayette de وَمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ Allah size bir zorluk istememiştir. Bütün ayetlerde bunu görüyoruz. İnsanların İslam'ın istediği gibi yaşaması kolaylık, İslam'ın dışında bir hayat programı aramaları da zorluktur. İslam'ın istediğine sevk etmek, işi kolaylaştırmak, değilse zorlaştırmaktır. Sekkinu, bir sükunet, bir kalp itminanı demektir. Bu da ancak Allah'ın ayetleriyle mümkündür. Çünkü Kur'an, dikkat edin, Allah'ın ayetleriyle ancak kalpleriniz mutmain olacak, yatışacak, sükunet bulacaktır. Bunun mukabil olan tünefiru kelimesine gelince, o da kalbin Allah'ın vahyinden ayrı kalması şeklinde açığa çıkacaktır. Yani sükun sanki vahiy ile kalbi birleştirmek, nefret de sanki vahiy ile kalbi ayırmak demektir. Sanki Bakara suresindeki şu ayetten de bunu anlıyoruz. Küntüm hayra ummetin uhricet linnas. Siz insanlar için onların hayrına ortaya çıkarılmış bir ümmetsiniz. Böylece Müslüman Müslümanca yaşayınca kolaylaştırarak, güçleştirmeden, yatıştırarak, nefret ettirmeden ama müjdeleyerek, nefret ettirmeden bir hayat programı sununca insanların hayrına olacaktır bu. Sanki bugünün Müslümanları dinde kolaylık denilince sanki en alt sınırda yaşamak gibi anlıyorlar İslam'ı. Evet, İslam dini Allah'ın bize kolaylık olarak sunduğu bir dindir. Mesela Taha suresinde Allah-u Teala "Mâ enzelnâ aleykel Kur'âne liteşkâ" buyurur. İşte bu Kur'an sen zorlanasın diye, şakî olasın veya bedbah olasın diye sana indirmedik. Veya Hat suresi 78. ayette "Ve mâ ceâle aleykum fiddîni min harac" bu dinde size bir zorluk kılmamıştır Allah. Öyle bir şey yoktur diyordu. Yani dinin aslı kolaydır. Aleyhissalatü vesselam da bir hadislerinde "ve inne dîne le yusrun" buyurur. Öyleyse İslam dininin söylediklerini uygulamak kolaydır. Mesela seferde oruç tutmamaya izin verilmişse tutmamak kolaylıktır. Ama illa da oruç tutacağım diye ısrar edilirse o zaman bu zorluktur. Çünkü bu sözü söyleyen aleyhissalatü vesselam da hayatında bunu uyguluyordu. Hatta annelerimizden bunu rahatlıkla öğreniyoruz. Diyorlar ki iki işten hangisi daha kolaysa aleyhissalatü vesselam onu seçerdi. Bir başka ifadeyle aleyhissalatü vesselam insanlara hafif ve kolay olanı emreder. Mesela bu sözü Muaz bin Cebel'i radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderirken söylediğini öğreniyoruz. Orada da insanlara işi kolaylaştırıcı, zorlaştırmadan, nefret ettirmeden, yatıştırıcı ve müjdeleyici bir davet modeliyle İslam'a çağırın diyordu. Aleyhissalatü vesselamın bir başka hadisi de bunun bir başka yönünü anlatıyor. Ümirtü bişşeriatis semhatis sehle, kolaylaştırılmış bir şeriatla emrolundum. Ben öyle bir şeriatla emrolundum ki o insanları zorlamadan kolaylıkla yaşanabilir bir şeriattır. Tekrar okuyorum. Yessiru ve la tuassiru ve sekkinu ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, yatıştırınız, nefret ettirmeyiniz. Yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.